Ayrım 29, sayfa 277. Zühal, eline tutuşturulan gazetede cinayeti öğrenince karyolasından çılgınca fırladı. Haldun adam mı öldürmüştü? İhsan da bankadaki öteki arkadaşları teskin etmeye çalıştılar. Görüyorsun ya, itin biri, biz sana onun ne mal olduğunu göstermek için gazeteyi getirdik. Artık unut onu, istediği kadar yakışıklı olsun, nihayet bir katil. Kim bilir kaç yıl hapis yiyecek. En aşağı 18 sene. Belki de daha çok. Aynı konuşmalar Haldun'un üvey babasının köşkünde de oluyordu. Babayla oğul sevinç içindeydiler. İsmi ne? Süreyya Bey, annene sakın gazeteyi gösterme. Bizden duymasın dedi. Kamuran omuz silkti. Bana ne? Hasta kadın büsbütün fenalaşır. Zaten kalp var. Melek Hanım hala hastanede, hususi bir klinikte tedavi altındaydı. Doktorlar yanında kimsenin bırakılmamasını tembih etmişti. Hele üzüntüsünü çoğaltacak bahislerin asla açılmamasını uyarıyorlardı. Bir hasta bakıcı, o gün gelen bir İstanbul gazetesiyle içeri girmiş, arkadaşına genç bir mekteplinin işlediği cinayete haber veriyordu. Kızlar her ne kadar usul usul konuşuyorlarsa da Melek Hanım işitiyordu. Ah ya Rabbi, çok da güzel çocuk. Ah sahi melek gibi. Saf hasta bakıcı yüksek sesle gazeteyi okudu. Haldun. Melek Hanım'ın gözleri açıldı. Dolaşan diliyle bana da gösterin. İşte teyze, bakın. Melek Hanım oğlunun resmini görünce hastaneyi çın çın öttüren acı bir çığlıkla karyolasından fırladı. Yavrum! Gazeteyi bağrına basmış, odanın içinde çılgınlar gibi dönüyordu. Birden nefesi daraldı. Doktorlarla öteki hasta bakıcılar yetişip ilk müdahaleyi yapıncaya kadar gözleri kaydı, kolları yanlara düştü. Ölmüştü. Haldun'un bundan uzun zaman haberi olmadı. Fakat bir gün hiç beklemediği bir olay oldu. Cezaevinde koç diye anılan, her yeni gelen mahkeme postasını koyup haraç alan köprü altı itlerinden biri, geleni gideni olmadığı için avanta da veremeyecek durumda olan Haldun'a "Yatağını oradan kaldır ulan!" diye çıkıştı. Vurgunculuktan içeriye düşmüş bir Yahudi'ye orayı verecek, adamı gelip gidip soyacaktı. Haldun, "Kime söylüyorsun?" diye sordu. Koç yaklaştı. "Sana!" Ben ulan değilim, efendiyim. Efendi mi? Ulan senin gibi efendiler Kılıçili hamamında dolu. Bas hadi şuradan züppe. Omzundan hırsla itti. Fakat Haldun dimdikti. Koç bozularak, ne dedi, dikiliyorsun ha? Elini kaldırdı. Tam tokadı atarken Haldun bileğinden yakaladı, kıvırıverdi. Koç can acısıyla öyle bir çığlık attı ki, koçun kapı önünde maltız yakan, beton koridoru süpüren kendi gibi serseri adamlara koşuştular. ''Ne var? Ne oluyor? Ne var koç abi?'' Koç, ''Atın şunu dışarı'' deyince 4-5 kişi Haldun'a çullandılar. Fakat Haldun öyle kolay kolay atılacaklardan değildi. Yumruk yumruğa bir kavga başladı. Koğuşta tencereler, sahanlar, mangallar filan uçuşuyor, Haldun'dan yumruğu yiyen yuvarlanıyordu. Serseriler baktılar ki olacak gibi değil, kenara çekildiler. Gardiyanlar geldiği vakit ortalık süt limanı olmuştu. Koç haklı çıkmak için bas bas bağırıyordu. İşte o zaman bir namus meselesinden 18 yıl hapse mahkum yaşlı bir öğretmen araya girdi. Hayır dedi. Hayır beyefendi. Koç yalan söylüyor. Haldun Bey yerden göğe kadar haklı. Baş gardiyanı işin doğrusunu anlattı. Ahbap oldular. Hele bir günde Haldun'u pencere demirine dayanmış, tatlı sesiyle yanık bir şarkı söyler bulunca genç adamın sesindeki harikulade tazeliğe hayran kaldı. Ses hem taze, hem de kendine mahsus bir özellikteydi. Sesinizdeki ayrıcalığın farkında mısınız? Haldun tevazuyla, rica ederim dedi. Hiçbir ayrıcalık yok. Var var delikanlı. Kendinize has bir havanız var. Notadan anlıyor musunuz? Biraz. Peki usulle falan uğraştınız mı? Ayrıca ders almadım. Kendi kendime. Peki müzik teorisi? O da öyle. Batı mı? Yoksa doğu müziğini mi tercih edersiniz? Batı müziğinin üstadlarına hayranım. Başta Beethoven, Liszt, Chopin, Brahms. Şark musikisi ya. Dede efendi başta tabii Rahmi Bey, Mahmut Celaleddin Paşa. Müzik öğretmeninin gözleri içlerinden ışık alıyormuş gibi parlamaya başlamıştı. Bu, kendi istidadının bile farkında olmayan ham elmasla uğraşsa, ondaki cevheri meydana çıkarsa mıydı? Sordu. Sizinle meşgul olmak istiyorum. Ne dersiniz? Haldun tereddütsüz. ''Size minnettar kalırım üstadım.'' dedi. Şark musikisi üzerinde alıştırmalara başladılar. Öğretmen, delikanlıyı adam akıllı hazır buldu. Yalnız ufak tefek eksikleri vardı ki bu da zamanla giderilir, memleket müstesna bir ses şampiyonu kazanırdı. Yalnız her ikisinin de tek eksiği dışarıdan bakan kimselerinin olmamasıydı. Öğretmen bir namus meselesi yüzünden karısıyla karısının aşığını öldürmüş, 18 yıl yemişti. 2 yıldır yatıyordu. 6 ay önce ölen annesinden başka kimsesi olmadığı için para da gelmiyordu. Haldun'un durumu da aşağı yukarı öğretmeninkinin aynıydı. Onun da annesinden başka kimsesi yoktu ama annesi arayıp sormuyordu. Kim bilir, belki de cinayet işlemekle ailesine leke sürdüğü için hiçbir zaman aramayacaktı. Üvey babasıyla kardeşine gelince, onlara hesaba kattığı yoktu. Kafasından ebediyen silmişti. Fakat annesinin bu kadar kayıtsız kalışını anlayamıyordu. Öyle sanırdı ki, değil cinayet, dünyanın en ağır, en yüz kızartıcı suçuyla suçlansa bile bu anne kendisini arar, hele böyle cezaevi köşelerinde yapayalnız bırakmazdı. Sonra, Handan, var kızı Mualla, onların da geldikleri yoktu. Gerçi her ikisi de mahkemede lehine şehadette bulunmuşlardı ama niçin arayıp sormamışlardı? İkisi de gayet iyi biliyordu bu cinayeti işlemeye nasıl zorlandığını. Mahkemede nasıl kendisinin de bilmediği şeyleri bir bir anlatmışlardı. Handan, kocası vardı, muhafazakar babası, böyle rezaletlerden şiddetle sakınan annesi, bundan dolayı gelemiyordur. Ya Mualla'ya ne oluyordu? En çok annesinden dolayı içleniyor, ders dışı, elleri pantolon ceplerinde, koğuşların önündeki beton koridorda bir aşağı, bir yukarı gidip gelerek annesini düşünürdü. Bu düşünceler çoğu sefer yüreğini kabartır, annesinin vefasızlığı üzerine neler düşünmezdi. Demek annesi bile olsa, insan düşünce dostu olmuyordu. Böyle zamanlarda şairleşiyor, başlıyordu şiirler söylemeye. İlk zamanlar söylediği fevkalade içli şiirlerin farkında bile olmuyordu. Sonraları farkına vardı ve kağıt üzerine geçirmeye başladı. Böyle günlerden bir gün kendi kendine dolaşır, unutulmanın verdiği acıyla birbirinden hisse mısralar mırıldanırken yanına koç geldi. Dayağı yediği günden beri son derece hürmetkar olmuştu. "Merhaba Haldun Bey," diye sokuldu. Haldun, ne olur ne olmaz diye ihtiyatla toparlandı. Merhaba. Yeni çay demledim. Koğuşa buyurun da içelim. Haldun kaç vakittir böyle şeylere hasretti ama gene de mersi dedi. Zahmet etmeyin. Koç ısrar etti. Ne zahmet be abi. Buyur gidelim. Cezaevlerinde hasımların bu türlü ikramlarla vurulduğunu işittiği halde gene de aldırmadı gitti. Koçun koğuşu kısmın en zengin koğuşuydu. Gardiyanlardan gizli kumar oynatıyor, içeriye yeni düşmüş, henüz sağ sola öğrenememişlerden tutturabildiğine para tırtıklıyordu. Duvarlarda halılar, kırmızı yağlı kağıtlara sarılı takım takım elbiseler, yaylarda kilimler. Hizmetçiler çifte çifteydi. Her biri bir iş görüyordu. Kimi koğuş kapısı önünde ateş yakıyor, kimi çay demliyor, kimi de cezaevi bakkalından alınacak öteberleri gidip alıyordu. Yatakları serip toplayan, yerleri süpürüp, koçun el yüz yıkama suyunu hazırlayan da başkaydı. Haldun başka şeye buyur edildi. Arkasına yastıklar kondu. Koç en pahalı sigara paketlerini önüne sermişti. Sonra hususi surette demlenmiş tavşan kanı çaylar geldi. Başladılar içmeye. Haldun bütün bu ikramın sebebini anlayamıyor. Yalnız acaba mandepsiye bastırmak için mi bütün bu iltifatlar diye aklından geçirerek alesta bekliyordu. En seri şekilde ayağa fırlayabilmek için dizlerinin üstünde oturmuştu. Gözler etrafta dört dönüyor. En küçük bir hareketi bile kaçırmıyordu. Fakat öyle olmadı. Çaylar içildikten sonra koç, abi dedi. Bugüne kadar bana senin gibi karşı koyan olmamıştı. Anlıyorum ki çok cevherli bir delikanlısın. Seni seviyorum. Elimde her türlü imkan var. Ama sana kalleşlik yapıp seni vurdurmak filan aklımdan geçmez. Ben erkek insanlara bayılırım. Şimdi beni dinle. Sana bir teklifim var. Haldun Safi kulak kesilmişti. Koç devam etti. Dikkat ediyorum. Gelenin gidenin yok. Para da gelmedi bugüne kadar. Demek dışarıda bir kimsen yok. Varsa bile ya aran açık ya da boş veriyorlar. Devletin verdiği kurutayınla yıllar devrilmez. Doğru mu? Haldun başını salladı. Şimdi beni dinle. Seninle işbirliği yapalım. Nasıl? Basbayağı. Öğretmeni boş ver. Gel benim koğuşa yerleş. Bende yatağın, yorganın, battaniyenin daniskası var. Yiyecek içeceğin sözü bile olmaz. Sırt sırta verip, hapishaneyi haraca keselim. Haldun şöyle bir düşündü. Hapishaneyi haraca kesmek. Yani bir takım zavallıların sırtına kene gibi, bit gibi yapışıp kanlarını emmek. Hayır, dedi. Asla. Koç tam tersi bir cevap bekliyordu. Çünkü cezaevinde her kime böyle bir teklifte bulunsa hemen minnetle kabul edeceklerini sanıyordu. Fena halde bozulmuştu. "Niçin?" dedi. "Çünkü bir takım zavallıların sırtında kene gibi yapışıp kanlarını emmek insanlığa sığmaz da ondan." "Ne demek istedin yani?" "Demek istediğimi açıkça söyledim. Yani teklifimi red mi ediyorsun?" "Hem reddediyorum hem de sana mani olmaya çalışacağım." Koç'un gözleri dört açıldı. "Nasıl olursun?" "Nasıl olacağımı bilmem. Zaman gösterir." Bu sırada meydan yerindeki gardiyanın sesi derinden derinden duyuldu. Önce şaşırdı. Bugün ziyaret günüydü ama kaç vakittir hiç kimse ziyaretine gelmemişti. Fırladı. "Görüşmecin geldi," dedi. "Kim?" Annesi sanmış, ağlayacak kadar heyecanlanmıştı. "Genç bir kız." "Genç bir kız mı?" Tel örgüye geçti. Zuhal'di. Başına kahverengi bir yün atkı almış, göze batmayacak, dikkati çekmeyecek şekilde babayağını giyinmişti. İri yeşil gözlerinde yaş. "Geçmiş olsun," dedi. "Teşekkür ederim, fakat rica ederim. Niçin zahmet ettiğimi filan sormayın. Müsaade ederseniz sizi her hafta ziyaret edeyim." "Benim için minnet ve şükran ama kaç vakittir ziyaretinize gelecektim. İki sebep engel oldu. Biri, hastaydım. İkincisi, o kadınlardan biri belki ziyaretinize geliyordur diye tereddüt etmiştim. Kontrol ettim, anladım gelmiyorlar. Sonra metin olmayı vaat ederseniz size acı bir haber vereceğim." Haldun sinirli, parmaklarını tel örgüye geçirerek heyecanla haykırdı. "Anneme mi bir şey oldu yoksa?" "Bana metin olacağınıza dair söz vereceksiniz. Allah aşkına söyleyin, anneme bir şey mi oldu?" "Önce söz verin." "Söz veriyorum, emin olun metanetimi kaybetmeyeceğim." Genç kız almak istediği metanet teminatına rağmen kendisi metin olamıyordu. Gözlerinden iri taneler yuvarlanmaya başladı. "Annenizden bir hatıra almak istiyorum Haldun Bey. Naçiz bir hatıra." Haldun başını tel örgüye dayadı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Zuhal hayatının en mutlu dakikalarını yaşıyordu. İçi burkuluyor, ona acıyordu ama bu burkulma, bu acıyış, bu elem, bu kederden zevk alıyordu. Neden sonra Haldun başını kaldırdı. "Benim yüzümden öldü değil mi? Sebep benim değil mi? Bu mesele şok tesiri yaptı değil mi?" Zaten uzun zamandır kendisini bilemeyecek şekilde yatıyordu. Kalp vardı, tedavi altındaydı. Sizin meseleyi ihtiyatsız bir hasta bakıcı bilmeyerek duyurmuş ve tabii ağlamak, uzun uzun, boğula boğula, tıkana tıkana ağlamak geliyordu içinden. Zavallı anneciğini bir de vefasızlıkla itham etmişti. Demek sebep kendisiydi. Peki ama ne suçu vardı? Bütün bu olandan kabahati neydi? Başını sertçe kaldırdı. "Zuhal." Genç kız bu yakınlıktan fevkalade memnun. "Efendim," dedi. "Beni her zaman arar mısınız?" "Mısınızı bırak. Arar mısına da lüzum yok. Ara de. Şu lazım, bu lazım de. Bana emret Haldun. Seni seviyorum." O da parmaklarını tel örgüye geçirdi. Ancak parmakları birbirinin parmaklarına dokundu. Sonra uzun uzun bakıştılar. Haldun, "Ben de seni seviyorum Zuhal," dedi. Görüşme bitmişti. Zuhal istemeye istemeye, fakat dünyanın en mutlu insanı olarak hapishaneden ayrıldı. Hava karanlık, simsiyah bulutlarla kaplı olduğu halde günlük güneşlikmiş gibi, bahar havasıymış gibi geliyordu. Doktorun şiddetle men etmesine rağmen içmek geliyordu içinden. İçmek, fitil gibi oluncaya kadar içmek, sevdiğini, sevildiğini dünyaya ilan etmek istiyordu. Haldunsa annesinin ölüm haberiyle fena sarsılmıştı. O kadar ki Zuhal'in iri yeşil gözlerini bile hatırlayamıyor, annesinin ebedi yolculuğu için yakıp kıvırıyordu. Yukarı çıkarken baş gardiyan "Haldun!" diye seslendi. Döndü. "Öteberlerini al." Ekmek, iki kavanoz reçel, 10 paket sigara, bir kese kağıdında pirinç, mercimek, tarhana, tereyağı, çikolata. Gözü hiçbir şey görmüyordu. Hepsini fileye doldurup yukarı çıktı. Müzik öğretmeni kapıda karşıladı. Haldun onu görünce yüreği büsbütün kabararak fileyi bırakıp boynuna sarıldı. Öğretmen şaştı. "Ne var Haldun? Ne oluyorsun?" "Annem," dedi. "Anneciğim." "Ölmüş mü?" Cevap vermedi. Öğretmen koluna girdi, içeri soktu. Her zaman alnını demirlerine dayayıp uzaklara, ta uzaklara bakarak acıklı türkü söylediği pencerenin alnına oturttu. Teselli filan etmek istemiyordu. Ağlamanın çok iyi geleceğini biliyordu. Bol bol ağlamak, cayır cayır yanmak ve zamanla unutmak. Öğretmen bunun böyle olduğunu nefsinde denemişti. O gün başsağlığına herkes geldi, yalnız Koç gelmedi. Adam adam çağırıp, tekliflerin şahını yaptığı halde reddeden Reddetmekle de kalmayıp kârına son vermeye giden, bunu açık açık söyleyen insanı karşısında tam manasıyla düşman olarak almış, uğraşmaya karar vermişti. Annesinin ölüm haberini duyunca, "Oh olmuş," dedi. "Yakında sıra kendinde." Bunu koçun koğuşunda, fakat koçun korkusundan titreyen bir ihtilas suçlusu işitmiş, bir suretle öğretmene haber vermişti. Öğretmen, bu acı arasında çocuğa duyurmanın doğru olmayacağı kanaatinde olduğundan idare yendi, hemen baş gardiyanı gördü. Baş gardiyan zaten koça kızıyordu. "Benim hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi gidin müdür beye anlatın. Bana emir versin müdür bey, kısmını değiştirelim," dedi. Öylece yaptılar. Akşam gardiyanlar emri tebliğ edince koç beyninden vurulmuşa döndü. Bağırdı, çağırdı, sövdü, saydı. Fakat emir emirdi. Adamları yataklarını toplarlarken bas bas bağırıyordu. "Ya bu nereden çıktı? O kısımda hasmım var. Anam avradım olsun adliye vekaletine şikayet edeceğim size. Başıma bir iş gelirse doğrudan doğruya müdür mesuldür." "Peki peki," dediler. Gitti. Bütün bunlardan haberi bile yoktu Hardun'un. Bütün gün alnı pencere demirine dayalı, uzaklara, ta uzaklara dalgın dalgın bakıyor, annesini hayalliyordu. Geceleri rüyalarına giriyordu annesi. Onu çocukluğunda olduğu gibi kucağına alıyor, öpüyor, seviyor, göğsünde bastırıyordu. Bu gece öğretmen arkadaşının sayıklamasıyla uyandı. Kulak verdi. Haldun sayıklıyordu. Dikkat edince bunun annesinin hicranı ile ilgili bir şiir olduğunu anladı. Öyle içten, öyle acıklıydı ki hemen kağıt aldı, not etmeye başladı. Ancak iki kuplesini notlayabilmişti. Sabahleyin tekrar göz attığında bunun harikuladeliğini anladı. Haldun'a gösterdi. Delikanlının hiçbir şeyden haberi yoktu. Pek beğendi. "Müsaade ederseniz not edeyim," dedi. Öğretmen güldü, durumu anlattı. Haldun hayretler içindeydi. "Ben," dedi. "Ben söyledim ha?" "Tabii. Biliyor musunuz öğretmenim, bu çok güzel bir beste olabilir." "Çok." "Bestelesenize." Öğretmen, "Hayır," dedi. "Onu sen besteleyeceksin." Ayrım sonu, sayfa 287.